Ayrım 5.
Özellikle Morgan, Kuzey Amerika'nın İrokezeleri arasında uzun yıllar kalışı ve orada gözlemledikleri dolayısıyla teşvik edildiği karşılaştırmalı incelemeleri temelinde, uygarlıkta henüz önemli ölçüde geri kabilelerin bizimkinden temelde farklı ama en eski uygarlık basamaklarında tüm kabilelerde bir zamanlar aynı olmuş olması gereken aile ve akrabalık sistemlerinin bulunduğunu keşfetti. Morgan, İrokezelerin arasında yaşadığı dönemde çift taraflı kolayca çözülebilen ve iki başlı aile olarak adlandırdığı bir tek eşliliğin var olduğunu buldu. Ayrıca baba, anne, oğul, kız, erkek, kardeş, kız kardeş gibi akrabalık dereceleri tanımlarının kullanıldığına her ne kadar bize göre hiçbir kuşku yoksa da bunların bambaşka ilişkiler için kullanıldıklarını buldu. Bir İrokeze erkeği yalnızca kendi çocuklarını oğulları ve kızları olarak tanımlamaz, bilakis tüm erkek kardeşlerinin çocukları ve onların çocukları da kendisine baba der. Diğer taraftan bir İrokeze kadını yalnızca kendi oğullarını ve kızlarını kendi çocukları saymaz, bilakis tüm kız kardeşlerinin çocuklarını da sayar ve yine sonuncuların, kız kardeşlerinin çocukları kendisine anne der. Buna karşılık erkek kardeşlerinin çocuklarını yeğen olarak adlandırır ve bunlar ona hala der. Erkek kardeşlerin çocukları birbirine kardeş derler ve kız kardeşlerin çocukları da böyledir. Buna karşılık bir kadının çocuklarıyla onun erkek kardeşinin çocukları birbirine karşılıklı kuzen derler. Yani akrabalık tanımının bizde olduğu gibi akrabalık derecesine göre değil, akrabanın cinsiyetine göre belirlenmesi gibi bir tuhaflık ortaya çıkar. Bu akrabalık sistemi yalnızca tüm Amerikalı Kızılderililerde ve Hindistan'ın yerlileri olan Dekan'daki Dravidi aşiretleri ve Urdu'daki Kuzey Hindistan, Gaura aşiretlerinde tümüyle geçerli olmakla kalmaz, bilakis Beethoven'dan bu yana gerçekleştirilmiş olan incelemelere göre ilk çağda her yerde benzer koşullar var olmuş olmalıdır. Bir kez bu saptamalar temelinde hala yaşayan vahşi ya da barbar kabilelerin cinsel ve aile ilişkileri üzerine her yerde incelemelere başlansa, o zaman Beethoven'ın eski dünyanın sayısız kabilelerinde, Morgan'ın İrokezelerde, Kunov'un Avustralya zencilerinde ve başkalarının başka kabilelerde buldukları şeyin, dünyanın tüm halklarının gelişiminin temelini oluşturmuş olan sosyal ve cinsel formasyonlar olduğu görülecektir. Morgan'ın incelemelerinde başka ilginç olgular da ortaya çıkıyor. İrokezelerin iki başlı ailesi, kullandıkları akrabalık tanımlarıyla çözümü olanaksız bir çelişki içindeyken, buna karşılık daha bu yüzyılın ilk yarısında Sandwich adalarında Hawaii, İrokezelerde artık yalnızca lafta süren akrabalık sistemine uyan bir aile oluşumunun mevcut olduğu ortaya çıktı. Fakat öte yandan Hawaii'de geçerli olan akrabalık sistemi orada gerçekten var olan aile biçimine uymuyor. Aksine daha eski, daha ilkel ama artık var olmayan bir aile biçimine işaret ediyordu. Orada ayrımsız tüm kardeş çocukları kardeş sayılıyordu. Yalnızca annelerinin ve onun kız kardeşlerinin ya da babalarının ve onun erkek kardeşlerinin ortak çocukları değil, ebeveynlerinin ayrımsız tüm kardeşleri içinde bu geçerliydi. Demek ki Hawaii'deki akrabalık sistemi gerçekten var olan aile biçiminden daha alt bir gelişim basamağına uygundur. Hawaii'deki Kuzey Amerika Kızılderililerindeki gibi gerçek duruma artık uymayan, daha yüksek bir biçim tarafından aşılmış olan iki farklı akrabalık sisteminin işlemesi gibi bir tuhaflık kendini gösteriyordu. Bunun üzerine Morgan şunları söylüyor. Aile aktif öğedir, asla durgun değildir. Toplum aşağı bir basamaktan daha yüksek bir basamağa geliştiği ölçüde, ailede aşağı bir biçimden daha yukarı bir biçime geçer. Buna karşılık akrabalık sistemleri pasiftir. Ailenin zaman içinde gösterdiği ilerlemeleri uzun zaman dilimlerinde kaybederler ve ancak aile köklü bir dönüşüm gösterdiği zaman köklü bir dönüşüme uğrarlar. Mevcut durumun temsilcileri tarafından ısrarla doğru ve sarsılmaz olarak savunulan bugün var olan aile biçiminin en eski zamandan beri var olduğu ve eğer tüm uygarlık tehlikeye atılmak istemiyorsa sonsuza dek sürmek zorunda olduğuna dair halen genel geçerli görüşün, bilgilerin bu buluşlarından sonra tamamen yanlış ve savunulamaz olduğu anlaşılıyor. İlkel tarihin incelenmesi artık insanlığın en alt gelişim basamaklarında cinslerin ilişkisinin daha sonraki dönemdekinden tamamen farklı olduğu ve zamanımızın gözüyle değerlendirildiğinde korkunç ve ahlaksızlık batağı olarak görünen durumlar ortaya çıktığı konusunda kuşku bırakmıyor. Ancak nasıl insanlığın her sosyal gelişim basamağı kendi üretim koşullarına sahipse, aynı şekilde her birinin yalnızca kendi sosyal durumunun yansıması olan ahlak yasaları vardır. Adet olan ahlakidir ve adet ise yalnızca onun doğasına, yani belirli bir dönemin sosyal gereksinimlerine uygun olandır. Morgan, vahşiliğin alt basamağında cinsel birlikler içerisinde her kadının her erkeğe ve her erkeğin her kadına ait olduğu, yani genel bir karışıklığın bulunduğu bir cinsel ilişkinin egemen olduğu sonucuna vardı. Tüm erkekler çok karılılık ve tüm karılar çok erkeklilik içinde yaşar. Genel kadın ve erkek ortaklığı mevcuttur ama çocuk ortaklığı da mevcuttur. Strabo, M.Ö. 66, Araplarda erkek kardeşlerin kız kardeşlerle ve kendi anneleriyle cinsel ilişki kurduğunu anlatır. İlk başlangıçta insanın çoğalması insest yolu dışında hiçbir biçimde olası değil. Özellikle İncil'de olduğu gibi bir insan çiftinden türeme kabul edilirse bu böyle. İncil bu nazik konuda kendi kendisiyle çelişkiye düşüyor. İncil, Kabil'in erkek kardeşi Habil'i öldürdükten sonra Tanrı'yla yüzleşmekten kaçıp Nod ülkesinde yaşamaya başladığını anlatır. Orada hamile olan ve ona bir oğul doğuran karısını tanır. Ama karısı nereden türemiştir? Kabil'in ebeveynleri ilk insanlardı. Yahudi geleneğine göre Kabil'le Habil'e iki tane de kız kardeş doğurulmuş ve onlar bunlarla insest içinde çocuklar döllemişlerdir. Hristiyan İncil çevirmenleri kendileri için bu tatsız gerçeği örtbas etmiş görünüyor. İlkel çağdaki promiskült iteyi, yani sürünün endogam, sürünün içindeki cinsel ilişkilerinde ayrımsız olduğunu, Hint efsanesine göre Brahma'nın kendi kızı Saravasti ile evlenmesi de gösteriyor. Aynı efsane Mısırlılarda ve Nordik Edda'da yine ortaya çıkıyor. Mısır tanrısı Amon annesinin kocasıydı ve bununla övünüyordu. Odin ise Edda'dan sonra kendi kızı Frigga'nın kocası oldu. Ve Doktor Adolf Bastian şunları anlatıyor. Svaganvara'da Raja'nın kızlarına eşlerini özgürce seçme ayrıcalığı tanınıyordu. Kapilapura yerleşen 4 erkek kardeş, 5 kız kardeşten en büyüğü Priya'yı ana kraliçeliğe yükselttiler ve diğerleriyle evlendiler. Morgan kısa sürede cinslerin genel karışıklığı durumundan kandaş aile diye tanımladığı cinsel ilişkinin daha üst bir biçiminin geliştiğini varsayıyor. Şimdi cinsel ilişkide bulunan gruplar kuşaklara ayrılmıştır. Yani bir cinsel birlik içinde büyük babalar ve büyük anneler birbirlerinin karıları ve kocalarıdır. Aynı şekilde onların çocukları da bir ortak karı koca çevresi oluştururlar ve uygun yaşa gelir gelmez aynı şekilde onların çocukları da, yani cinsel ilişkinin ayrımsız var olduğu, en alt basamaktaki cinsel birliğin aksine bir kuşağın diğeriyle cinsel ilişkisi olanaksız kılınmıştır. Buna karşılık o şimdi erkek kardeşler ve kız kardeşler arasında birinci, ikinci ve daha uzak derecede kuzenler arasında vardır. Bunlar hepsi birbirleriyle kardeştir ama aynı zamanda karı kocadırlar. Bu aile biçimi geçen yüzyılın ilk yarısında Hawaii'de artık pratikte var olmayan ama lafta hala süren akrabalık ilişkisine uygundur. Buna karşılık Amerikan Kızılderililerin akrabalık sistemine göre erkek ve kız kardeşler hiçbir zaman aynı çocuğun anne ve babası olamaz. Ama Hawaii aile sistemine göre olabilirler. Kandaş aile Herodot zamanında Masagetlerde de var olan bir durumdu. Herodot şöyle anlatıyor. Herkes bir kadınla evlenir ama onu kullanmak herkese serbesttir. Erkek ne zaman bir kadını arzularsa okluğunu arabanın önüne asar ve kadınla kaygısızca çiftleşir. Bu arada eyleminin bir sembolü olarak sırığını toprağa saplar. Cinsel birleşme açıkça yapılır. Beethoven benzer durumların Likyalılar, Etrüskler, Giritliler, Atinalılar, Midillililer, Mısırlılar arasında da var olduğunu kanıtladı. Morgan'a göre kandaş aileyi Punalua aile diye adlandırdığı aile birliğinin üçüncü daha yüksek biçimi izler. Punalua sevgili yoldaş, Morgan'ın kuşaklara göre oluşan evlilik sınıfları örgütlenmesi üzerinde yükselen kandaş ailenin Punalua ailesinden önce gelen ilkel örgütlenme olduğu görüşüne Kunov daha önce adı geçen kitabında karşı çıkıyor. Onu cinsel ilişkinin şimdiye dek keşfedilmiş biçimlerinin en ilkeli olarak değil, bilakis cinsel birlikte beraber olmaya çıkmış bir ara biçim, totem birliklerine, ayrılmanın yanı sıra kandaş aileye ait yaş sınıflarına ayrılmanın daha bir süre değişik biçimde varlığını sürdürdüğü, katışıksız centil örgütlenmeye bir geçiş basamağı olarak görüyor. Kunov açıklamaya devam ediyor. Sınıflara ayırma, herkes erkek ya da kadın sınıfının ve cinsel birliğinin toteminin adını taşır. Civar akrabalarla cinsel ilişkiyi dışlamaya değil, akrabalar arasında ebeveynler ve çocuklar, teyze halalar ve yeğenler, amca dayılar ve yeğenler arasında ilişkiyi önlemeye hizmet eder. Teyze hala, amca dayı vesaire gibi ifadeler zümre adlarıdır. Knuth tek tek noktalarda Morgan'dan ayrılan düşüncelerinin doğruluğu için kanıtlar öne sürüyor. Ama tek tek noktalarda Morgan'dan ne kadar ayrılırsa ayrılsın, Wistermark'ın ve diğerlerinin saldırıları karşısında onu ısrarla koruyor, şöyle diyor. Morgan'ın bazı hipotezleri yanlış ve diğer bazıları yalnızca sınırlı bir geçerliliğe sahip olsa da, birincisi Kuzey Amerikan totem birliklerinin Romalıların centil örgütüyle aynılığını saptayan ve ikincisi bugünkü akrabalık sistemlerimizi ve aile biçimlerimizi uzun bir gelişim sürecinin sonuçları olarak kanıtlayan ilk kişi olma onurunu kimse reddedemez. Bununla belli ölçülerde daha yeni araştırmaları olanaklı kılmış, üzerinde inşaya devam edilebilecek temeli yaratmıştır. Yine kitabının ön sözünde açıkça yazısının kısmen Morgan'ın ilkel toplum üzerine kitabını tümlediğini belirtiyor. Ziegler'ın esas olarak dayandığı Wistermark ve Starkey ailenin ortaya çıkışının ve gelişiminin onların burjuva ön yargılarına göre şekillenmediğine ister istemez alışmak zorundalar. Knov'un Ziegler'ın garantörlerinin yanlışını kanıtlaması, Morgan'a karşı öne sürülen itirazların değeri hakkında bunların fanatik yandaşlarının gözlerini açmaya yetmelidir. 3. Analık hukuku. Morgan'a göre Punalua evliliği ana tarafından öz kardeşlerin dışta tutulmasıyla başlar. Bir kadının çeşitli erkeklere sahip olduğu yerde babalığın kanıtlanması olanaksızdır. Bu durumda babalık kuramdır. Babalık monogam evliliğin egemen olduğu bugün bile Goethe'nin daha önce çıraklık yıllarında Frederick'e söylettiği gibi yalnızca iyi niyete dayanır. Tek kişilik evlilikte bile babalık çoğu zaman kuşkuluysa çok kişilik evlilikte kanıtlanması olanaksızdır. Yalnızca anne soyu kuşkusuz ve yatsınmazdır. Analık hukukunda çocuklara spori, tohumlar denmesi bundandır. İnsanların sosyal ilişkilerinde tüm radikal değişimlerin daha ilkel uygarlık basamaklarında yavaş yavaş gerçekleşmesine uygun olarak kandaş ailenin Punalua aileye dönüşmesi de kuşkusuz uzun bir zaman diliminde oldu ve çok sonraları hala fark edilen bazı geri tepmelerle karşılaştı. Punalua ailenin gelişimi için ikinci dış etken otlak ya da tarım amacıyla yeni toprak bulunabilmesi için iyice artan kişi sayısını bölme zorunluluğu olabilir. Ancak daha üst uygarlık basamağında kardeşler ve yakın akrabalar arasında cinsel ilişkinin zararlılığı ve uygunsuzluğu üzerine kavramların yavaş yavaş geçerli hale gelmiş ve başka bir evlilik düzenini takip etmiş olması da olasıdır. Bunun böyle olduğunu Knov'un söylediğine göre, Jason'ın Güney Avustralyalı aşiretlerden biri olan Dieyerilerde Murdu'nun cinsel birlik oluşumu üzerine bulduğu güzel bir gelenek gösterir. Gelenek şöyle der. Yaratılıştan sonra babalar, anneler, kız kardeşler, erkek kardeşler ve diğer yakın akrabalar bu tür ilişkilerin kötü etkileri açıkça görülene dek birbirleriyle ayrımsız evleniyorlardı. Bir liderler toplantısı yapıldı ve bundan kaçınmanın yolları tartışıldı. Toplantıların sonucunda Muramura'ya büyük ruh başvuruldu ve Muramura yanıtında Aşiretin çeşitli dallara ayrılması ve ayrım için örneğin dingo, fare, emu, yağmur, iguana, kertenkelesi vesaire gibi canlı veya cansız objelerle adlandırılması buyruğunu verdi. Aynı grubun üyeleri birbirleriyle evlenemeyerek ama bir grup diğeriyle evlenebilecekti. Örneğin bir dingo oğlu bir dingo kızıyla evlenemeyecekti. Ama ikisi de fare, emu, sıçan ya da başka bir aileyle ilişkiye girebilecekti. Bu gelenek İncil'in geleneğinden daha akla yatkın. En basit biçimde cinsel birliklerin oluşumunu gösteriyor. Ayrıca Paul Laforge, New Zeit'te bizce tamamen başarılı bir biçimde Adem ve Havva gibi isimlerin tek tek kişilerin değil, tarih öncesinde Yahudilerin bir arada bulunduğu genslerin isimleri olduğunu kanıtlıyor. Laforge, Musa'nın birinci kitabında karanlık ve çelişkili kalmış bir dizi yeri kanıtlarıyla aydınlatıyor. Ayrıca MBR'de, New Zeit'te bugün bile Yahudiler arasındaki evlilik adetine göre damadın annesiyle gelinin asla aynı isme sahip olmaması gerektiğine, aksi halde ailede bir uğursuzluk olacağına, hastalık ya da ölümün geleceğine inanıldığına dikkat çekiyor. Bu Laforge'un anlayışının doğruluğu için bir başka kanıttır. Centil örgütlenme aynı gensten kişiler arasında evliliği yasaklıyordu. Ama aynı adı taşıyan gelin ile damadın annesi arasında centil kavramlara göre böyle bir ortak köken varsayılıyordu. Tabii ki bugünkü Yahudilerin bu tür akraba evliliklerini yasaklayan eski centil örgüt ile kendi ön yargıları arasındaki bağlantıdan hiç haberleri yoktur. Bu yasağın amacı yakın akrabalar arası evliliğin dejenere edici sonuçlarını önlemekti ve centil örgüt Yahudilerde binlerce yıldan beri yok olmasına rağmen gördüğümüz gibi gelenek ön yargılarda yaşamaktaydı. Hayvan yetiştirmede önceden edinilen deneyimlerde yakın akraba evliliğinin zararlılığını gözler önüne sermiş olabilir. Bu deneyimlerin vardığı nokta Musa'nın birinci kitabından bölüm 30-32 mısra ve devamı anlaşılıyor. Buna göre Yakup, Laban'ın verdiği söze göre kendisine ait olacak olan benekli kuzu ve keçiler üretmeyi becererek kayınpederi Laban'ı dolandırmayı bilmiştir. Demek ki eski İsrailliler Darwin'den çok önce Darwinizmi pratikte öğrenmişlerdir. Eski Yahudilerin koşullarına değindiğimize göre ilk çağda bunlarda gerçekten ana soy zincirinin geçerli olduğunu gösteren başka bazı olgular da anılmalı. Gerçi Musa'nın birinci kitabı 3,16'da kadına ilişkin şöyle deniyor: ve iraden erkeğine tabi olmalı ve o senin efendin olmalı. Bu mısra şöyle de değiştiriliyor: kadın ana ve babasını bırakıp kocasının peşinden gitmelidir. Fakat 1. Musa 2,24'te şöyle deniyor: bu yüzden bir erkek babasını ve annesini terk edecek ve karısını takip edecektir. Ve ikisi bir ten olacaklardır. Aynı metnin Matteo 19,5, Markus 107,7 ve Efeslilere mektup 5,31'de yineleniyor. Yani burada İncil yorumcularının ne yapacaklarını bilemedikleri ve bu nedenle tamamen yanlış yansıttıkları, gerçekten ana soy zincirinden kaynaklanan bir buyruk söz konusu. Ana soy zinciri 4. Musa 32,41'den de anlaşılıyor. Orada Ceyr'in Yuda aşiretinden bir babasının olduğu, annesinin ise Manasse aşiretine bağlı bulunduğu ve Ceyr'e kesinlikle Manasse oğlu dendiği ve bu aşiretten miras aldığı anlatılıyor. Eski Yahudilerdeki ana soy zinciri için bir başka örnek Nehemya 7,63'te bulunuyor. Burada Barsillai, bir Yahudi klanı, kızlarından birini karılığa alan bir rahibin çocukları, Barsillai çocukları diye anılıyor. Yani babaya göre değil, anneye göre adlandırılıyorlar. Morgan'a göre Punalua ailede bir aile birliğinin bir ya da bir dizi kız kardeşleri, başka bir aile birliğinin bir ya da bir dizi erkek kardeşleriyle evlenirler. Öz kardeşler ya da birinci, ikinci ve daha ileri dereceden kuzenler, erkek kardeşleri olmaması gereken ortak kocalarının ortak karılarıydılar. Öz erkek kardeşler ya da çeşitli derecelerde kuzenler, kız kardeşleri olmaması gereken ortak karılarının ortak kocalarıydılar. Yakın akrabalar arası evliliğin böylece kalkmasıyla Yeni aile biçimi aşiretlerin daha hızlı ve daha güçlü gelişimine kuşkusuz katkıda bulundu ve aile ilişkisinin bu biçimine yönelmiş olanlara halen eski ilişki biçimini koruyanlar üzerinde bir avantaj sağladı. Punalua ailenin ortaya çıkardığı akrabalık ilişkisi şöyleydi. Annemin kız kardeşlerinin çocukları annemin çocuklarıdır ve babamın erkek kardeşlerinin çocukları babamın çocuklarıdır ve hepsi birden benim kardeşimdir. Buna karşılık annemin erkek kardeşlerinin çocukları annemin yeğenleridir ve babamın kız kardeşlerinin çocukları babamın yeğenleridir ve hepsi birden benim kuzenimdir. Devamla, annemin kız kardeşlerinin kocaları onun da kocalarıdır ve babamın erkek kardeşlerinin karıları onun da karılarıdır. Fakat babamın kız kardeşleri ve annemin erkek kardeşleri aile birliğinin dışındadır ve bunların çocukları benim kuzenlerimdir. Uygarlığın ilerlemesiyle tüm kardeşler arasında cinsel ilişkinin yasa dışı kılınması gelişiyor ve yavaş yavaş anne tarafından en uzak civar akrabalıklara kadar genişliyor. İlk biçiminde çocuklarıyla beraber bir dizi öz ve daha uzak kız kardeş ve bunların anne tarafından ya da daha uzak erkek kardeşleri tarafından oluşan yeni bir kandaş grup, gens ortaya çıkıyor. Gens yeni dişi kuşakların türediği bir aşiret anasına sahiptir. Kadınların kocaları kandaş gruba, karılarının gensine değil kız kardeşlerinin gensine dahildir. Buna karşılık bu erkeklerin çocukları köken anneye göre belirlendiğinden annelerinin aile grubuna aittir. Ailenin başı annedir ve böylece uzun süre aile ve miras ilişkileri için temeli oluşturan analık hukuku ortaya çıkar. Buna uygun olarak kadınlarda köken anne tarafından kabul edildiği sürece gens kurulunda yere ve oya sahiplerdi. Sakemleri, barış başkanları ve savaş başkanlarını birlikte seçiyor ve görevden alıyorlardı. Anibal Galilelerle Roma'ya karşı ittifak yaptığında müttefikler arası anlaşmazlık durumunda yargıçlık Galli matronlara verilecekti. Anibal'in onların tarafsızlığına güveni o kadar büyüktü. Analık hukukunu tanıyan Likyalılar için Herodot şöyle diyordu. Adetleri kısmen Giritli, kısmen Karyalıdır. Ancak bir gelenekleriyle dünyanın bütün uluslarından ayrılırlar. Bir Likyalıya kim olduğunu sorduğunuzda yanıt olarak kendi adını, annesinin adını verir ve ana soyundan diğer kadınları sayarak böyle devam eder. Bundan da öte özgür doğmuş bir kadın bir köleyle evlendiğinde çocukları özgür vatandaş olur. Fakat özgür bir erkek yabancı bir kadınla evlense veya metres tutsa o zaman çocuklar, erkek devletin en yüksek kişisi dahi olsa tüm vatandaşlık haklarından yoksun kalır. O dönemde patrimonya yerine matrimonyadan, pater ailesi yerine mader ailesinden söz edilir ve yurdun adı sevgili ana yurttur. Önceki aile biçimleri gibi gens de mülkiyet ortaklığı üzerinde yani komünist ekonomi biçimi üzerinde yükselir.